Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özoğa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Gigabyte'ın GTX 1080 G1 Gaming model isimli ekran kartını inceleyeceğiz. Hemen önünde duruyor ekran kartı. Zaten 1080 deyince orada bir heyecan oluyor oyuncularda. Çünkü 1080 gerçekten şu anda zaten satın alabileceğimiz en yüksek GPU olma özelliği taşıyor ama bir önceki jenerasyona göre çıktığı yukarı taşımasıyla da öyle bir yukarı taşıdı ki yani farklı bir yere sahip oldu.
Yani tek kelimeyle performans canavarı. Şu anda hani paranın alabileceği tek GPU seviyesindeki en iyi ekran kartı olduğunu görmekteyiz. Çift GPU tarafından ise ikincisini alır SLI yaparsın zaten. Öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla hani sınıfı ve sınıfında yapabildikleri getirdiği özellikle tartışmaya gerek yok. Ama 3-5 detay açısından aslında 1080p ve beraberindeki Pascal mimarisi neler getiriyor ya da bu performans artışı neye göre bu kadar performans artışı sağlıyor? Buna bakmak lazım. Çünkü önceki nesillerde işte 780 Ti'den 980'e, 980'den 980 Ti'ye ya da Titan X'e geçişte böylesine radikal majör performans artışları yaşamamıştık. Biraz ona bakmak lazım. Aslına bakarsan GPU'nun içerisindeki mimaride çok aman aman yani böyle boş kağıt alıp yeniden yazılmış bir mimariden bahsedemeyiz burada. Çünkü zaten Nvidia tarafı Maxwell'le beraber son derece verimli ve watt başına düşen performansla aslında sektörün ötesine geçebilen bir tasarım ortaya koymaya başarmıştır. Bu taraftaysa daha ziyade mimari rafine etmişler ve yeni üretim teknolojisine bağlı olarak performansı arttırabilecek bir takım özellikler üzerine ekmişler. Nedir bu? İşte 16 nanometre FinFET'e geçmişler.
En büyük kazanım herhalde oradan
oldu. En büyük kazanım orada. Zaten aslına bakarsan Nvidia'nın gerek GTX 970 gerekse GTX 980'deki durumu oldukça iyi seviyeliydi. 970-145 watt'tı, 980-165 watt'tı zaten.
Ve o kartlar da 28 nanometre olmalarına rağmen çok iyi hız aşırtıyorlardı.
Çok hız aşırtıyordu ve performansları zaten iyi noktadaydı. İşte bugün üretim verimliliğinin yansıması anlamında AMD'ye bakıyorsun 480 ki 970'in rakibi aslında. İşte 150-160 watt'lar bandına oturuyor ki 980-165 watt olduğunu düşündüğünüz zaman aslında verimlilik anlamındaki mimari kıyaslamanın en noktada olduğunu görebiliyoruz. Peki AMD ne yapmış? Zaten performans noktasında mimari verimli olabilecek en yüksek noktaya getirdim. Bunu daha nasıl rafine edebilirim ve 16 nanometreden daha nasıl istifade edebilirim? Moore kanunu zaten bize diyor ki çip küçüldükçe performansı arttırabilirsin ya da enerji tüketimini düşürtebilirsin. Nasıl oluyor bu? Ya aynı performansı sağlayacaksın ki 980'in performansını korursun ama enerji tüketimini 100 watt'a çekersin ya da daha yüksek performansı ya 980 ile çok yakın ya da biraz daha yüksek TDP değeriyle verirsin ki Nvidia zaten Nvidia mühendisleri performansı arttırma yoluna gitmişler. Arttırırken en büyük kazanım frekans artışından geliyor. Yani bakıldığı zaman 980'le kıyasladığımızda düz mantıkla 500 MHz'e varan boost hızı açısından söylüyorum ciddi bir frekans farkı var. Yani 500 MHz dile kolay. Bu zaten ciddi tek başına performans artışı sağlayabiliyor. Bunun dışında ne var? Tabii mimar optimizasyonlara bağlı olarak artan saat hızıyla birlikte CUDA çekirdeklerinin her birisi daha yüksek performansta çalışıyor. Çünkü bakıldığı zaman evet 980'den daha fazla CUDA çekirdeği var 2560 adet ama GM200 GPU'sunu kullanan 980 Ti'den ve Titan X'ten daha az CUDA çekirdeği var ama onlardan daha azdı. Bu mimar taraftaki optimizasyon ve artan saat hızının yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun dışında yepyeni bir bellek sistemi var. G5X, GDDR5X denen bir bellek altyapısına sahibiz. Her pinde daha yüksek veri transferi taşıyabilen ve enerji verimi noktasında DDR5'ten biraz daha vaatkar olan bir teknoloji ki saniyede 10 gigabitten bahsediyoruz. İşte 10 gigahertzlik bir frekanstan bahsediyoruz. Bu önceki nesil ekran kartlarında ne seviyedeydi? 7 gigahertz seviyesindeydi. Evet. Orada da ciddi bir kazanım söz konusu ve burada şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Bant genişliğine bakıldığı zaman işte 320 gigabyte saniyelik bir bant genişliği var. Bu 980'den yine neredeyse 100 gigabyte daha yüksek ama 980 Ti'den ve Titan X'den daha düşük. Peki buna rağmen nasıl daha yüksek performans artışı sağlayabiliyoruz? Birincisi doku tarafında ciddi bir güncelleme var. 160 adet doku ünitesine sahibiz artık. Önceki nesillerde bu 128 civarındaydı. İkincisi ise yepyeni bir kaplama sıkıştırma teknolojisini kullanmaya başlamış Nvidia. Aslında vardı. Yeni jenerasyona geçiş yapmışlar. İşte 2'ye 1 sıkıştırma, 4'e 1. Aslında pek çok teknik terimden bahsedebiliriz ama günün sonunda şöyle özetleyebiliriz. 1080 önceki bütün Nvidia ekran kartlarından daha fazla renk bilgisini tek bir karede saklayabiliyor. Dolayısıyla daha fazla bilgiye sahip olduğu için bellekle arasındaki bant genişliğini daha yüksek verimlilikle kullanıp daha yüksek randıman alabiliyoruz. İşte tüm bunları alt alta getirdiğiniz zaman işte asinkron shader mantığı yine AMD'de vardı. Nvidia'da yavaş yavaş onu özellikle VR yetenekler açısından kullanmaya başladı. Daha büyük iş parçalarını daha küçük parçalara bölüp hesaplama gibi bir takım yeni verimlilik teknolojileri var. VR ile ilgili işte bir takım stereo teknolojiler var ama doğrudan VR henüz pek çok kişinin erişebileceği teknoloji olmadığı için konuşmaya çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Bakıldığı zaman GPU frekansının artışı, verimlilik tabanlı bir takım optimizasyonlar ve iyi bir soğutmayla beraber ki gerek Founders Edition'da gerekse de böylesine özel tasarımların soğutmaları gerçekten başarılı. Ortaya süper bir paket çıkmış diyebiliriz. Üstelik Nvidia ne diyor? Founders Edition'da diyor hava soğutmayla 2 GHz'in üstüne çıkıyorsun diyor. Yani 300 MHz'de oradan kazandığın zaman zaten ortaya muazzam bir sonuç çıkıyor.
Gigabyte'ın GTX 1080 G1 Gaming'ine gelirsek eğer, şimdi kullanıcılar tabii doğal olarak ilk olarak GTX 1080'ler tanıtıldığında büyük heyecan duydular ama bir kısım kitle var ki bunlar ekran kartı sektörünün nasıl işlediğini çok iyi biliyorlar. Hemen üçüncü partilerin özelleştirilmiş fan ve fabrika çıkışı hızlandırılmış değerleriyle kartlarını piyasaya sürmelerini beklediler. Çünkü aslında bu kartların şöyle bir artısı var, satın alıyorsunuz. Hiçbir strese, hiçbir uğraşa gerek kalmadan kartı taktığınız gibi zaten standart 1080'den çok daha fazlasını garantili bir şekilde elde ediyorsunuz. G1 Gaming de böyle bir ekran kartı. Fabrika çıkışında hızlandırılmış olarak geliyor. Ve üzerindeki özel soğutma sistemi sayesinde de sessizlik ve soğutmayı beraberine sunuyor. Soğutma sistemine biraz bakmakta yarar var. Çünkü 3 tane fan görüyoruz ve fanların genel olarak yapraklarında bile özelleştirmeler söz konusu.
Evet, yapraklarında ayraçlar kullanmışlar. Bu esasında daha önceki çeşitli videolarda da anlatmaya çalıştığımız bir nokta. Şimdi normal fanlarda fan dönerken şimdi görevini yerine getiriyor ama özellikle merkeze doğru, yani bilyelerin toplandığı alana doğru ölü spotlar, ölü noktalar oluşmaya başlıyor. Bu da ister istemez aslında soğutma performansına bir miktar taviz vermek anlamına geliyor ama bu ayraçlar vasıtasıyla her bir yaprak üzerine gelen havayı, üzerine çarpan havayı biraz daha kenarlara ittirerek o ölü alanların aslında ekarte edilmesini sağlıyor. Bu da ister istemez soğutma performansını etki ediyor. Nasıl etki ediyor? Aynı devir dakikada daha yüksek soğutma performansı sağlayabiliyorsun ya da daha küçük devir dakikada aynı performansı elde edebiliyorsun şu anki tasarımla kıyasladığımız zaman. Ve üstüne üstlük bunlar tabii termal kontrollü fanlar. Nedir bu? GPU yük altında değilken fanlar kendini kapatarak yine yönetebiliyorsunuz.
Evet, önemli konulardan bir tanesi. Ayrıca ekran kartı üstünde LED'li aydınlatma da mevcut. LED'li aydınlatmanın üstünde fanın durduğunu bile gösteren fan stop ışığı yer almakta. Aynı zamanda diğer kalan LED aydınlatmayı da bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bu önemli. Neden önemli? Son dönemde RGB aydınlatması olmayan ürünler sanki eksik ürünlermiş gibi görünüyorlar. Bu kartın da RGB aydınlatmasından bahsetmek gerekiyor ki kasasındaki ışıklandırma önem veren kullanıcılar orada bir düşüş şeye kapılmasınlar.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Belki burada Gigabyte şunu yapabilir. Sonucunda Gigabyte'ın anakartlarında da LED aydınlatma var. Bunları senkron çalıştırabilecek bir yazılım arayüzüyle beraber olay çok daha görsel bir şova dönüşebilir. Şu aşamada yok ama yazılımsal bir kontrole bakar olay. Muhtemelen yapacaklardır diye düşünüyorum. Aynı zamanda fanların altında devasa bir ısı dağıtım bloğu var. Çok sayıda alüminyum yapraktan oluşan ve orada da
tüm parçalara değiyor.
Aynen. 3 tane bakır ısı borusu doğrudan GPU ile temas kurarak ısının yapraklar üzerinden fanlarla tahliye edilmesini sağlıyor. Ve arka tarafta da bir plakamız var yine.
Evet. Bu plaka hem soğutmaya katkı sağlıyor hem de bence kartın arka tarafında kalan bileşenleri koruduğu için de elle temastan dayanıklılığı da arttıran bir etken.
Öyle ama benim daha naçizane görüşüm asıl bizim elimizi korumak için var. Çünkü arkadaki lehim parçaları maalesef ekran kartını takarken elini acıtabiliyor, evet, batabiliyor kimi zaman. Bu açıdan koruması da bence güzel detaylardan bir tanesi. Şunu söylemek lazım. Bu ekran kartı aslında Gigabyte'ın ürün gamı içerisindeki en yüksek seviyeyi temsil etmiyor. Orada Extreme Gaming serisi var ki o biraz daha böyle alt bir markalaşmaya doğru gidiyor. Orada farklı bir bakış açıları var. Bu standart tasarım istemeyen ki aslında Nvidia bu jenerasyonda bir bakıma herkesi standart tasarım isterdi hale getirdi. Founders Edition'da gerek tasarım gerek görünümde bayağı agresif görünüyor ama fiyatı da $100 yüksek, evet. Öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bundan ötürü üzerinde ekstra bir güç konektörü olmadığını görmekteyiz. Sadece 8000 güç konektörü var.
Ve hızlandırılmış olmasına rağmen yetiyor.
Yetiyor ama hani ben 2 GHz'i göreceğim, üstünü göreceğim diyenler için burada bir handikap olabilir ama burada da şu detayın altını çizmek lazım. Her ekstra güç girişi daha fazla voltajla daha yüksek frekans anlamına gelmez. Çünkü bazı ekran kartlarında biz geçmişte şunu gördük. Adam ikinci güç konektörünü koymuş ama BIOS'ta voltaj limiti olduğu için geçemiyorsunuz
evet,
zaten.
Evet, hiçbir şey
öyle bir sorun söz konusu. Ama bu ekran kartı toplam paket olarak bakıldığında çok dengeli ve zaten 1080 güçlüyken daha da iyi noktaya taşıyan bir paket sunuyor bizlere.
Standart SLI köprülerimizi görüyoruz. Çoklu ekran kartı kurmak isterseniz, yeterince para varsa bu karttan bir tane daha alın. Performansı zirveye taşıyabilirsiniz.
Bir de tabii o konektörleri kullanacak köprüleri de Nvidia değiştirdi. Daha yüksek bant genişliği sağlayan köprüler dedi ama o bant genişliği kısmı hala muallak. Çünkü biliyorsunuz o köprü iki ekran kartını eşlemek için,
evet,
senkronize etmek için kullanılıyor. Artık doğru değil. Yani 1000 megabitlik bant genişliğini versen ne olur? Tam etkisini anlayabilmiş değilim ama bir de şu var. Artık ekran kartıyla beraber ikinci ekran kartı SLI köprüsü de pahalı. Fiyatlar yükseldi. Artık daha orada böyle ışıklı mışıklı şeyler var
zaten
ama.
Zaten DirectX 12'de de biliyorsun çoklu ekran kart düzenlerinde bazı sıkıntılar da mevcut. Herhalde belki de tek kart zaten yetiyor diye pek de çoklu ekran kartını düşünmüyorlar.
Yani şimdi DirectX 12'de AMD ve Nvidia'nın tabii Microsoft'a baskısı var. Çoklu ekran kartı desteğini olgunlaştıralım.
Evet.
DirectX 12 ilk çıktığı zaman şunları konuştuk biz. Nvidia ve AMD ekran kartını yan yana kullanabilecek miyiz, kullanamayacak mıyız filan ama şu an DirectX 12 en yüksek verimli tek kartla veriyor.
Monitör çıkışı olarak da baktığımızda çok üst seviye bir ekran kartı olmasına rağmen DVI'den hala vazgeçmemeleri bence sevindirici. Çünkü benim evimde de üst düzey bir setup var ama hala da monitörlerim DVI monitör çıkışlar. DisplayPort'ta yok mesela.
Oyun dünyasında benim anladığım şu, adam oyuncu monitöründen memnunsa değiştirmiyor.
Evet.
O DVI diyse gözün DVI.
Bir de iki tane aynı monitör var herhalde. Değiştirmek istesem iki kat para zaten.
Aynen öyle bir durum söz konusu. Sonucunda yani görüntü kontrolü tarafında da tüm standartların desteklenmesi lazım. Eğer endüstri bir araya gelip biz artık DVI komple kaldırmadık demediği sürece onun olmasına fayda var. Sonucunda kontrol yongasının nasıl optimize ettiğine bakar ki zaten HDMI ve DisplayPort da var. Güncel standartları destekliyor ki zaten hep destekliyor Nvidia. Geçen jenerasyona kadar AMD'nin bir handikapı vardı. HDMI 2.0 bulunmuyordu. Yani yüksek çözünürlükte herhangi bir sıkıntısı yok. Ki mimarinin de özellikle frame işleme konusunda yine yeni bazı optimizasyonları var. Yani bu ekran kartı önceki nesillere göre G-Sync konusunda daha başarılı ve yetenekli. Ama tabii onun için bir G-Sync monitör ihtiyacımız var.
Ekranlarda yavaş yavaş aslında test tabloları gelmeye başladı. Bir Full HD test sonucu görüyorsunuz. Bir 2K, bir 4K sonuçlarını görüyorsunuz. Açık söylemek gerekirse bu kart Full HD için çok fazla. Yani ben Full HD monitörlere sahibim diyen biri için 1070 orada bir tercih olabilir. Biraz da para tasarrufu yapar. Bu kart gerçekten 2K ve 4K kart olmuş. Hatta 21:9 monitör bunun yanında çok iyi gider. Yani
Full HD bu kartta emeğe haksızlık olur. Çünkü bu, yani Full HD
çok üstün şeylere çıkıyor. İnanılmaz yani farkları.
Ha yani ben bu kadar parayı verdim. 100 kareler üstünü göreyim. Tüm kalite ayarları açıklayanlar için Full HD oynanabilir
evet,
ama.
Yeterli.
Bu kart kim oyunlarda 4K'da bile zorlanmayan bir ekran kartı. Onu söylemek gerekiyor. Hani 1440p'de yağ gibi akan bir ekran kartı. Yani bugün piyasada alınabilecek her türlü ekran, her türlü monitörde bir şeye bakmak lazım tabii. 5K'da nasıl bir deneyim sunar onu bilmiyorum. Orada artık belki hani oynanabilirlik sınırlarını zorlayabiliriz belki ama genelde Full HD 1440p ve 4K'da bu kart hani adamı memnun eder. Yani geçen seneye kadar diyorduk yani 4K için zaman değil. 2K ekran kartıyla dan aşağı olmuyor. Şimdi artık tek bir ekran kartıyla 4K'yı oynayabiliyoruz.
Evet, lider gerçekten liderliğe oturmuş durumda. DirectX 12'de deseniz, DirectX 11'de deseniz hepsinde en tepede kalmaya devam ediyor.
Tabii DirectX 12 konusunda da bayağı vaatkar görünüyor. DirectX 12 ile beraber tabii Nvidia'nın vurguladığı noktalardan birisi Vulkan desteği. Özellikle Doom'un Vulkan demosunu yapmaları orada önemliydi. AMD tarafı da yine o tarafa oynuyor. Mobile'e baktığınız zaman mobilciler bile Vulkan oynuyorlar çünkü direkt makine seviyesinde tüm kaynaklara erişim avantaj sağlayacak. Bunun dışında tabii bir takım ekstra teknolojileri var da onlar tabii artık kullanmak isteyen için Ansel teknolojisi var. Oyun içerisinde takip eden kamerayla işte her açıdan görüntü kaydı olabilmesi gibi teknolojiler var. Ses tarafında AMD'nin yıllar önce söyleyip yaygınlaştıracağım diye True Audio diye bir teknoloji vardı. Onun bir benzeri var. Fizik simülasyonlarına dayalı ses manipülasyonu.
Evet, özellikle bu aslında VR için çok önemli.
VR için çok önemli. Yani yolda yürürken sana Mesut diyorum. Birden koridora girdiğimiz zaman ses Mesut diye böyle yankılı falan geliyor. Bunlar da yine oyun motorları destekledikçe yaygınlaşacaktır. Keza HDR desteği var yine. HDR desteği var ama bunda olması yetmiyor. Oyunda da olması gerekiyor o desteğin. Henüz oyun motorlarında o destek yok. Onda olduktan sonra bir de televizyonda ya da monitöründe de o desteğin olması lazım. O biraz daha karmaşık bir paket.
Evet. Canlı oyun testlerine Grand Theft Auto 5 ile başlıyoruz. Neden Grand Theft Auto 5 diyebilirsiniz. Bence her oyun severin deneyici oyunlardan bir tanesi böylesi bir ekran kartı aldığında sonuna kadar grafikleri kökleyip değil mi kaç FPS veriyor diye. Çünkü bir sürü moduyla beraber online'da bile hala da oynanmaya devam eden oyunlardan bir tanesi. Sürekli DLC geliyor. Genel olarak baktığımızda en üst ayarları aldığımız oyun sıkıntı yaratmadan hayatına devam edebiliyor bu oyunda. Zaten test sonuçlarının da görülebileceği gibi oldukça yüksek değerlere imza atıyordu. Bir başka oyun var aslında yani bence oynanması gereken oyunlardan Division var yine. Division'a baktığımızda da kartın herhangi bir şekilde tökezlemediğini görüyoruz. Zaten Division'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Ultra'ya alıyorsunuz oyunu. Evet Ultra'da çalışıyor ama Ultra'da bir de ekstra detay ayarları var ki biz bu oyunu ekstra detay ayarlarını da aktifleştirerek o şekilde 1080 üstü oynadık. Zaten bu kart daha aşağısını hak etmiyor. Orada da herhangi bir FPS sıkıntısı olmadan, akıcılıktan hiçbir şey kaybetmeden oyunumuza devam edebildik. Bence grafiksel açıdan çok üst seviyede olmasa da genel olarak oyun keyfi açısından önemli oyunlardan bir tanesiydi. Evet Erdi, test sonuçlarını da paylaştık ve şunu net bir şekilde söyleyebiliriz herhalde. Eğer bir 1080 ekran kartı alacaksa, izleyenlerimiz GTX 1080 sahibi olacaklarsa G1 Gaming'i mutlaka alışveriş listesinde bir yerde tutup göz atmalarında fayda var.
Fayda var çünkü Gigabyte bu seri ekran kartlarında özellikle GPU tercihinde de dikkatli davranan firmalardan bir tanesi. Yani hani önüne gelen raftan çıkan, o tray'den çıkan tüm GPU'ları kullanmak yerine hani daha handpick yapıyorlar. Yani biraz daha titiz, yüksek performansı daha yüksek frekanslara çıkabilecek düzeyde verebilen GPU'ları kullanmaya özen gösteriyorlar. Malzeme kalitesi, soğutma performansı ve genel görünümü olarak da işte ışıklandırmasına kadar başarılı bir ekran kartı olmuş. Zaten Gigabyte rüştünü ispatlamış bir firma olduğu için 1080 tarafında alınabilecek başarılı ekran kartlarından birisi açıkçası.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Gigabyte'ın GTX 1080 G1 Gaming model isimli ekran kartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.